Ayrım 21.
Bütün gece Dagon adındaki birini bulmak için Pantheon arşivlerindeki araştırmalar devam etmiş ve başarıya ulaşmıştı. Bir kart, Alexander James Quentin Dagon'ın Brabant Ekspresi ile Brüksel'den gelip 22 Temmuz'da Fransa'ya girdiğini ortaya koymuştu. Bir saat sonra aynı sınır kapısından gelen başka bir rapor, Dagon adının 31 Temmuz günü Paris'ten Brüksel'e giden Kuzey Yıldızı Ekspresi yolcular arasında da bulunduğunu ortaya koydu. Polis müdürlüğünden Dagon adına doldurulmuş pasaport numarasında kayıtlı bulunduğu ve Dagon'ın 22 ile 30 Temmuz tarihleri arasında Madlen alanındaki küçük bir otelde kaldığını gösteren bir fiş geldi. Müfettiş Caron baskın yanlısıydı ama Lebel sabahın erken saatine dikkati çekmeden otele uğramayı ve sahibiyle konuşmayı yeğledi. Aranan adamın 15 Ağustos günü otelde bulunmadığından emin oldu. Patron da bütün müşterilerini uyandırmadığı için ona minnettar kaldı. Lebel otele müşteri sıfatıyla bir sivil polis yerleştirdi ve Dagon'ın yeniden ortaya çıkması ihtimaline karşı bir yere kımıldamamasını tembihledi. Otel sahibi buna hiçbir itirazda bulunmadı. Saat 4.30'da odasına döndüğünde Lebel Caron'a Temmuz ayında gelişi keşif içindi dedi. Planı ne olursa olsun artık her şey kararlaştırılmış herhalde. Sonra koltuğunda iyice arkaya yaslandı, gözlerini tavana dikip düşündü. Kalmak için bir otelin seçilmesini içindi. Dağılan örgüt ajanlarının çoğu gibi bir OAS üyesinin evine yerleşme işinin sebebi neydi? Gevezelerden çekiniyordu çünkü. Bunda da çok haklıydı. Demek tek başına iş görüyor, kimseye güvenmiyor, geçtiği yerlerin hiçbirinde dikkati çekmiyordu. Otel sahibi de bu görüşünü doğrulamıştı. Çok kibar bir adam demişti. Çok kibar bir adam diye düşünüyordu Lebel. Üstelik çıngıraklı yılandan tehlikeli. Polisler için kibar adamlardan beteri yoktu. Asla şüphe uyandırmazlar bunlar. Londra'dan gelen Caltrop'a Dagon'ın iki fotoğrafını inceledi ve kafasına adamın bir portresini canlandırmaya çalıştı. Kendinden emin mi? Dokunulmazlığından şüphesi yok mu? Titiz, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmayanlardan mı? Silahlı tabii ama silahları ne? Koltuğunun altında bir otomatik tabanca mı var? Kaburgalarına yapışık uzaktan atılan bir bıçak mı? Bir tüfek mi? Ama tüfeği nereye saklayabilir? Nasıl taşır? Gümrükten geçirebilir mi? İyice tarttığında polis olarak ve avcı olarak sağladığı tek üstünlük bir kere daha avın haberi olmadan sahte adını öğrenmesiydi. Ama bunu da haber alır ve kimlik değiştirirse o zaman dostum diye düşündü, yine hapı yutarsın. Yüksek sesle de tekrarladı. Hapı yutarsın, hem de nasıl. Caron başını kaldırdı. Haklısınız patron, kurtulmasına imkan yok. Her zamankinin tersine Lebel tersçe bir tepki gösterdi. Uykusuzluk kendini hissettirmeye başlıyordu. Şafaktan gökyüzüne donuklaşan ay ışığının perde aralığından sızdırdığı ışın yavaş yavaş darmadağınık yatak örtüsüne doğru uzandı ve yatağın ayak ucuyla kapı arasında duran buruşuk saten giysiye bir parıltı kondurdu. Yatağın üzerinde iki çıplak karaltı gölgeye boğulmuştu. Sırt üstü uzanmış yatan Colette gözlerini tavana doğru dikmiş, karnının girintisinde duran sapsarı başta parmaklarını tembelce gezdiriyordu. Geçirdiği saatleri düşününce bir gülümseme oluştu dudaklarında. Gerçeği kabul etmesi gerekiyordu. İçinde uzun süredir böyle bir gecenin ihtiyacı gizlenmekteydi. Yıllardır böyle bir kendini veriş ve doygunluk hissetmemişti. Başucu lambasını yaktı ve gece masasının üzerindeki küçük yolculuk saatine göz attı. 5'e geliyordu. Parmakları sarı saçlara gömüldü ve hafifçe geriye çekti. "Hey!" dedi. Hala uyuyan İngiliz belli belirsiz homurtular koyverdi. Colette sarı saçları 2-3 kere daha çekti. "Haydi uyan!" Adam gevşek gevşek yan döndü ve bir kolunu kadının beline doladı. "Hadi hayatım, 2 saat sonra kalkmam gerekiyor. Odana dönmelisin artık." Caltrop gözlerini araladı. Colette ona gülümseyerek bakıyor ama bu gülümseme bir sabırsızlık başlangıcını güç gizliyordu. Telaşsız dirseğine dayanarak doğruldu. Sonra yatağın kenarına oturdu. "Üzgünüm," dedi genç kadın, "ama buradan çıkmanın zamanıdır." Bu kez iyice kendine gelen adam başıyla onu doğruladı. Kalktı ve gözleriyle yere dağılan eşyalarını aradı. Giyinip ceketiyle kravatını koluna attıktan sonra yeniden yatağa döndü. Kenarına oturdu ve yorganı çenesinin altına çeken Colette'e doğru gülümseyerek uzandı. Yüzünü onunkine doğru eğip mırıldandı. "Hoşuna gitti mi?" "Hoşuma gitti. Ya senin?" Genç adam yeniden gülümsedi. "Ne sanıyordun?" Kadın bir kahkaha attı. "Adın ne?" "Alex," dedi adam bir an duraladıktan sonra. "Evet, Alex, çok hoşuma gitti ama artık gitmem gerekiyor." Genç adam eğildi ve hafifçe kadının dudaklarından öptü. Peki, iyi geceler öyleyse Colette. Bir an sonra odadan çıkıyor, kapıyı gürültüsüzce kapıyordu. Sabahın 7'sinde güneş gökyüzünde yükselmeye başladığı sıra bir jandarma bisikletle Serf Oteli'ne geldi ve içeri girdi. Uyandırılmak isteyenlerin listesini ve kahvaltı saatlerini gözden geçirmek için erkenden işinin başına geçmiş bulunan patron jandarmayı dostlukla karşıladı. ''Ne yapar, keyfin yerinde mi?'' Her zamanki gibi karşılığını verdi jandarma. Buraya kadar bisikletle gelmek epey uzun sürüyor ama beni canlandıran bir koku duyuyorum. Ha dedi patron, kuşkusuz buraların en iyi kahvesini biz pişiriyoruz. Mary Louise Magral'ın kahvesini getirin ve içine de bir damla konyak katmayı unutmayın. Jandarmanın ağzı kulaklarına vardı. İşte fişler dedi otel sahibi. Önceki gün yeni müşteriler tarafından doldurulmuş fişleri kanun temsilcisine uzatarak. Dün gece sadece 3 kişi geldi. Jandarma fişleri aldı ve deri çantasına soktu. Zahmete bile değmezdi dedi. Sonra konyaklı kahvesini beklemek üzere girişteki bir koltuğa yerleşti. Mary Louise bir tepsi üzerinde kahve ile küçük konyak kadehini getirdi. Bunların karşılığında da jandarma ona epey takıldı. Sabahki ürünü merkeze götürmek üzere ancak 8'e doğru GAP'a döndü. Bir mahalli müfettiş bunları dalgın dalgın inceledi ve bir kutuya sıraladı. Daha sonra kartlar Lyon'daki merkeze ulaştırılıp oradan Paris'teki arşive yollanacaktı. Müfettişin kartları kutuya dizdiği sıra Colette de la Chalonie hesabını görüyor, arabasına biniyor ve batıya doğru yol alıyordu. Bir üst katta da çakal uyumaya devam ediyordu. Telefonun tiz sesi kulağının dibinde çınladığında komiser Thomas dalıp gitmişti. Yaptığı konuşmadan sonra bir an bile durmaksızın çalışan 6 polisle 2 müfettişin bulunduğu koridorun öbür ucundaki odayla konuşmasını sağlayan iç telefondu bu. Saatine bir göz attı, 10. Vay canına, benim böyle pes ettiğim olmamıştı hiç. Sonra pazartesi öğleden sonra Dixon tarafından çağrılalı beri işten kaç saat çalıp uyuyabildiğini hesapladı. Bir elin parmakları hesabına fazlasıyla yetiyordu. Zil yeniden odanın içini çınlattı. Alo, baş müfettiş karşısındaydı. Dostumuz Duggan dedi, hiçbir giriş yapma gereğini duymadan pazartesi sabahı bir BA uçağıyla Londra'dan ayrıldı. Yeri cumartesiden ayırtılmıştı. Adı hakkında yanılmamız mümkün değil. Alexander Duggan, bilet parasını havaalanında nakit olarak ödemiş. Gittiği yer neresi, Paris mi? Hayır komiserim, Brüksel. Thomas şimdi iyiden iyi uyanmıştı. Mükemmel, dinleyin. O zaman dönmesi de mümkün. Bütün şirketlerde ayırtılan biletleri denetlemeye devam edin. Eğer Brüksel'den döndüyse bilmek isterim. Ama döndüğünü de pek sanmıyorum. Bence izini kaybettik. Neyse, soruşturmaya başlamadan saatler önce Londra'dan ayrılmış. Suç bizim değil, tamam mı? Tamam, ya gerçek kaltropu bulmak için başlatılan bütün bu aramalar? Taşla polisinin yarısını meşgul ediyor. Scotland ya rahatsız olmaya başladığını gizlemedi. Hepsine işlerinin bittiğini bildirin, görevlerine dönsünler dedi Thomas bir an düşündükten sonra. Gittiğinden aşağı yukarı eminim. Uluslararası santralla bağlantı kurmayı sağlayan telefonu açtı ve cinayet masasından komiser Lebel'in odasını istedi. Saat 10:05 geçe Londra'dan gelen telefona Caron cevap verdi. Komiser Thomas Lebel'in kendisiyle konuşmakta direttiğinden gidip açılır kapanır yatakta uyuyan şefini sarstı. Lebel lodos balığı gibiydi ama Caron'un aracılığıyla iyi kötü konuşabildi. Durumu öğrendiğinde Caron'a Belçika ile bağlantıyı kuracağımızı söyleyin dedi. Yardım ettiği için de yürekten teşekkürlerimi bildirin. Aradığımız adamın yerini bulursak kendisine hemen haber vereceğim. Telefon yeni kapanmıştı ki Lebel Caron'a bana Brüksel'i arayın ve emniyet müdürlüğünü isteyin diyordu. Güneş tepelerin üzerinde iyice yükseldiğinde çakal yataktan kalktı. Gün öncekiler gibi güzel geçeceğe benzerdi. Duş yaptı, kareli elbisesini giydi, saat 10:30'da spor arabasıyla GAP'a giriyordu. Doğru postaneye uğradı ve şehirler arasından Paris'i istedi. 20 dakika sonra gergin bir yüzle postaneden çıkıyordu. Halinde en ufak bir kayıtsızlık izi kalmamıştı. Rastladığı ilk dükkandan püskürteşli kutular içinde satılan ve hemen kuruyan türden mavi otomobil boyası, iki küçük kutu siyah boya ve iki ince fırça aldı. Ayrıca bir de tornavida edindi. Serf Oteli'ne döner dönmez hesabı istedi. Hesap hazırlanırken bavullarını toplamak üzere yukarı çıktı. Sonra bu bavulları arabaya kendisi indirdi. Gündüz tezgahta çalışan katip daha sonra telaşlı ve aslında biraz sinirli göründüğünü söyleyecekti. Hesabı da gıcır gıcır bir yüzlükle ödemişti. Tanık olmadığı için söylemediği şey, parayı bozdurmak için içeri gittiği sıra müşterisinin hemen tezgahta duran defteri karıştırdığı ve Colette de la Chalonie'nin adresini aldığıydı. Ot Chalonie, Correze. Öğlene doğru bir sürü mesaj Claude Lebel'in masasına geldi. Brüksel Emniyet Müdürlüğü pazartesi günü Duggan'ın şehirde sadece 5 saat geçirdiğini bildirmek üzere telefon etti. Londra'dan Bea uçağıyla gelmiş ama ardından Alitalia'ya binip Milano'ya gitmişti. Bilet parasını nakit olarak ödemiş ancak yeri önceki cumartesi günü Londra'dan telefonla ayırtılmıştı. Lebel hemen Milano polisini aradı. Telefonu kapamıştı ki DST kendisini aradı ve önceki sabah İtalya'dan gelen Alexander James Quentin Duggan adlı birinin Vintimille'den Fransa'ya girdiğini bildirdi. Lebel dayanamayıp patladı. Neredeyse 30 saat diye gürledi. Bir günden fazla. Ve telefonu bütün gücüyle vurdu yerine. Caron kaşlarını çattı. Kat Vintimille'den Paris'e kadar yolculuk etmiş dedi canından bezen Lebel. Bütün ülkede ancak dünün katlarını elden geçirmekle meşguller daha. 25 binden fazla olduğunu söylüyorlar. Sadece bir gün içinde düşünebiliyor musunuz? Neyse artık eminiz bu kez Fransa'da geceki toplantıda da elle tutulur bir açıklama yapamazsam derimi yüzecekler. Ha bana söyleyeyim. Komiser Thomas'ı tekrar arayıp teşekkür edin. Şakalın Fransa'da olduğunu ve icabına bakılacağını bildirin. Caron Londra ile görüşmeyi yeni bitirmişti ki cinayet masası Lyon Bölge Müdürlüğü kendisini istiyordu. Lebel bir an dinledi, zafer kazanmışçasına baktı Caron'a. Sonra eliyle ahizenin ağzını kapadı ve tamam dedi, herifi ele geçirdik. Dün akşam GAP yapımındaki Serf Oteli'ne inmiş. Elini ahizeden çekip cevap verdi. Beni iyi dinleyin komiserim. Bu dalganın niçin yakalamak istediğimizi size anlatamam. Ama çok önemli olduğunu kafanıza koyun. Sizden şunları yapmanızı istiyorum. 10 dakika kadar konuştu. Telefonu kaparken bu kez Caron'un masasının üzerindeki çalmaya başladı. Yeniden DST arıyor. Duggan'ın MI 60741 numaralı spor bir Alfa Romeo arabasıyla Fransa'ya girdiğini doğruluyordu. Fransız polisine bütün izinlerin kaldırılmasını isteyeyim mi diye sordu Caron. Lebel bir an düşündü. Hayır, henüz değil. Çalınmış araba peşinde olduğunu sanan bir jandarma ona rastlarsa çakal yolunu kesmek isteyen herkesi öldürebilir. Önemli olan bu otelde bir oda tutması. Helikopteri kaçırmak istemiyorsak hemen yola çıkalım, zamanıdır. Aynı anda GAP polisinin tümü şehirden çıkan yolları tutmak ve otelin bütün giriş yerlerini kapamak amacıyla harekete geçiriliyordu. Lyon'dan emir almışlardı. Grenoble ve Lyon şehirlerinde makineli tüfekli adamlar polis arabalarına doluyorlardı. Paris yakınındaki Satori kampında bir helikopter GAP'a götürmek üzere komiser Lebel'i beklemekteydi. Öğleden sonranın sıcağı ağaçların gölgesinde bile boğucuydu. Belden yukarısı çıplak, giysilerini kirletmemek için de ayağına eski bir şort geçiren çakal 3 saat süreyle arabasının üzerinde çalıştı. GAP'tan ayrıldıktan sonra Wayne ve Asprey Surbush'tan geçip batıya yönelmişti. Ovaya inen yol üzerindeki sayısız dönemeçler boyunca arabasını gücünün sınırlarına kadar zorlamış, lastik gıcırtılar arasında karşılaştığı otomobilleri 2-3 kere uçuruma yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Luc Endurance'dan az sonra ana yoldan ayrılma zamanının geldiğini düşünmüştü. Rastgele tepelerdeki köylere doğru yükselen dar bir yola sapmış ve ormanda kaybolan bir patikaya dalıvermişti. Akşamüstüne doğru işi bitmişti. Beyaz araba koyu mavi renge bürünmüştü. Boya da kuruyordu neredeyse. Tabii boyayı büyük bir özenle püskürtmesine rağmen bazı farklılaşmalar görülebiliyordu ama alacakaranlıkta ve dikkatle bakılmadıkça bu acemi işi insanı yanıltabilirdi. Sökülüp otların üzerine bırakılan iki plakaya çakal 75'te biten uydurma numaralar yazmıştı. Özellikle tatil sırasında yollarda en çok rastlanan arabaların Paris plakası taşıyanlar olduğunu düşünüyordu. Tabii numaralar arabadaki kağıtlardakilere hiç uymuyordu ve yolda durdurulursa hapı yutmuştu. Ama bir kerelik boş bulunmuştu ve başka çaresi yoktu. Ellerini temizlemek için paçavra parçasını benzin deposuna daldırırken önce aydınlıkta mı yoksa hava karardıktan sonra mı hareket etmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Sahte adı kayıtlardan çıkarıldığında Fransa'ya hangi sınır kapısından girdiği çabucak anlaşılacak ve kısa sürede izi bulunabilecekti. Programının gerçekleşmesi için daha günler geçmesi gerekiyor, dolayısıyla da gizlenecek bir yer bulması büyük önem kazanıyordu. Başka bir deyimle yapılacak en iyi şey 300 kilometre ötedeki Correze en çabuk yoldan yani arabayla varmasıydı. Bu seçimle büyük bir tehlikeyi göze alıyordu ama bir denemeye girişmek gerekliydi. Hem de gecikmeden. Kaybedilecek zaman peşinden yolları arşınlamaya başlayacak motosikletlerle bir kovalamacaya girişme tehlikesini arttırıyordu. Çabucak plakaları yeniden taktı. Boş boya kutularıyla fırçayı attı, giyindi. 93 numaralı ana yola çıktı ve sonuna kadar gaza bastı. Neredeyse saat 4'e geliyordu. Epey yükseklerde doğuya doğru giden bir helikopter gördü. 15 kilometre sonra Diye'ye varıyordu. Birden belli belirsiz bir yürek sıkışması hissetti. İngilizce'de kasabanın adı ölmek anlamına geliyordu ve bu rastlantıyı dikkate almamak güçtü. Kör insanlara pek kulak asmadığı halde kasabanın merkezine girerken çakalın yüz çizgileri biraz gerilmişti. Büyük alanda meçhul asker anıtının yakınında yolun ortasında duran siyah deri giysili ve sporcu görünüşlü bir motosikletli arabayı yolun kenarına çekip durdurmasını işaret etti. Tüfek hala arabanın altına lehimliydi. Ne üzerinde ne de arabada silah taşıyordu. Arabayı buradan ileri fırlatıp polisi ezdikten sonra uzaklaşmayı ve birkaç kilometre ötede bırakmayı, ardından da ayna ve sudan yoksun iyi kötü papaz Jensen kimliğine bürünmeyi bir an düşündü. Onun yerine karar veren polis memuru oldu. Arabanın hızı kesilirken kendisiyle ilgilenmeyi bırakmış, ters yöne bakmaya koyulmuştu. Çakal kaldırımın kenarına yanaştı ve bekledi. Kasabanın öbür ucundan canavar düdükleri duyuldu. Ne olursa olsun kaçmak için artık çok geçti. Birkaç saniye sonra çelik telle çevrili altı kamyonetin izlediği dört polis Citroen'i göründü. Kaldırıma kadar çekilen motosikletli de kamyonetlerin içinde oturan miğferli meslektaşlarını eliyle selamladı. Kafile durmadan kaldırım kenarında bekleyen Alfa Romeo'nun önünden geçti ve çakalın geldiği yöne doğru uzaklaştı. Kafile kaybolduğunda motosikletli belli belirsiz bir el işaretiyle çakala yoluna devam edebileceğini belirtti. Karşıya geçip anıtın önünde duran motosikletine doğru yürüdü. Topuğuyla motosikleti çalıştırma çabasındayken Alfa Romeo hızlanarak kasabanın çıkışına doğru yollanmıştı bile. 5'e 10 kala Serf Oteli'ne vardılar. 2 kilometre öteye şehrin öbür yanına inen Claude Lebel kendisini bekleyen polis arabasına atlayıp gelmişti. Yanında pardesüsünün altından elini sağ omuzunda taşıdığı mat 49 makineli tabancanın tetiğinden ayırmayan kabanla merdivene doğru ilerledi. Otel sahibinin dışında herkes havanın çok gergin olduğunu fark etmişti. Otel 5 saatten beri tecrit edilmişti. Balıkçının her gün yaptığı gibi elindeki alabalıkları ahçıbaşıya göstermek üzere gelmemesi dışında olağanüstü bir şey olmamıştı. Otel katibi tarafından çağrılan patron hesapları incelediği odasından çıktı. Lebel Caro'nun sorularına cevap verirken bir yandan da kuşkulu bakışlarla karşısındakinin pardesüsünü şişiren garip yumruyu süzmekteki otel sahibini dinledi. 5 dakika sonra otel üniformalı polislerle dolmuştu. Polisler çalışanları sorguya çektiler, odayı incelediler, bütün ek yapılarla çevrelerini denetlediler. Otele giden yolun ortasında dikilen Lebel, yakındaki tepelerin meydana getirdiği ufuk çizgisini seyrediyordu. Caro'nun yanına geldi. ''Sizce kaçtı mı patron?'' Lebel başıyla ''Evet'' dedi. ''Hem de ne kaçmak?'' ''İyi ama fişine bakılacak olursa 2 gün burada kalması gerekiyor. Neden bu kadar çabuk ayrıldı otelden? Otel sahibi de işin içinde olmasın?'' ''Hayır, ne o ne de yanında çalışanlar yalan söylüyor. Fikrini değiştirmesi için sabah bir haber almış, yeni kimliğinin anlaşıldığını öğrenmiş olması gerek. Ama nasıl? Mümkün değil bu, basit bir rastlantı olmalı. Dilerim sevgili dostum, bu arada öğrenmek istediğim ne yöne doğru gittiği. Hiç olmazsa elimizde arabasının numarası var.'' ''Evet, bu noktada bir yanlış yaptım. Arabanın aranmasını isteyecektik. Hemen arabaların birinden Leon'u bul ve bütün polis kuvvetlerinin harekete geçirilmesini iste. Bu işe mutlak öncelik tanınacak. Arabanın özelliklerini bildir. Şoförün tehlikeli, herhalde silahlı olduğunu, dikkatle yaklaşmaları gerektiğini söyle. Ama özellikle baştan beri olduğu gibi basına tek kelime sızdırmak yok. Adamımızın kendisinden şüphelenildiğini fark etmemesi gerektiğini de anlat. Ben Lyon'dan Komiser Gaillard'ı arayıp buradaki işi kendisine bıraktığımı bildireyim. Hemen Paris'e döneriz. Mavi otomobil 2 numaralı ana yolu izleyen madeni araba dalgasının Rhone nehri boyunca durmadan homurdanarak geçtiği Valence şehrine vardığında saat 6'ya geliyordu. Alfa Romeo nehrin üzerindeki köprüyü açtı ve sağ kıyıdaki Sempera'ya kadar 533 numaralı yolu izledi. Rhone nehrini geçtikten sonra alacakaranlık ardındaki vadiyi ağır ağır kaplarken Massif Central'in yamaçlarında çakal gaza sonuna kadar bastı. Puy de Dôme tepesi geçildikten sonra Auvergne bölgesinin içlerine uzanan yollar iyice dikleşti. Ama trafik de yok denecek kadar seyreldi. Brioude ve Allier vadisine doğru inerken gece fundalık ve kuru saman kokularıyla yüklüydü. Isuvar'da benzin almak için durdu. Aydınlatılmış olan Mont Dore ve Labor Bulu geçti. Dordogne ırmağına vardığında neredeyse gece yarısı oluyordu. Ussel'e doğru uzanan 89 numaralı ana yolda yeniden sonuna kadar gaza basabildi. Siz bir ahmaksınız komiser bey, bir ahmak. Avucunuzun içine düşmüştü, onu kaçırdınız. St. Clair de Vioban sözlerine daha da bir ağırlık vermek için yerinden hafifçe doğrulmuş, pırıl pırıl mağın masanın üstünden öfkeli bakışını Lebel'in başının tepesine dikmişti. Komiser St. Clair'in varlığını fark etmemiş gibi dosyasındaki kağıtları inceliyordu. Bu tutumun küstah albaya karşı tutulacak tek yol olduğu kararına varmıştı. St. Clair de bu davranışın utanç mı, şaşkınlık mı, yoksa küstahça bir kayıtsızlık mı gizlediğini bir türlü kestiremiyordu. Verip veriştirmesi bittiğinde Claude Lebel başını kaldırdı. Önünüzdeki teksir edilmiş rapora göz atarsanız albayım, kendisini tam avucumuzun içine alamadığımızı görürsünüz dedi ağır ağır. Duggan'ın GAP'taki otelde bulunduğunu bildiren mesaj bugün 12'yi çeyrek geçe elimize ulaştı. Şimdi çakalın 11'i 5 geçe birden otelden ayrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım bizden bir saat önce davranma imkanına sahipti. Ayrıca başkanlığın kesin emirlerini de hatırlatmak isterim. Büyük bir gizlilik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bütün ülkede olağanüstü bir durum yaratmak imkansızdı. Çünkü yankıları basında hemen görülecekti. Çalışmama konulan kayıtlar göz önüne alınırsa Duggan'ın otel fişinin GAP'tan Lyon'a, oradan da Paris'e gelişindeki gecikme kaçınılmazdı. St. Clair omuz silkerek öfkeyle içini çekti. Yine de komiserim, polis yönünden bir safsaklama olmadığını bana söyleyecek değilsiniz herhalde. Baylar, bu kadarı yeter diyen bakan araya girdi. Bir talihsizliktir geldi başımıza, gerçek bu. Yine de akla gelen bir soruyu şu an bile sorabilmek mümkün. Neden arabanın aranması için hemen emir verilmedi? Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum sayın bakanım. GAP'ta birkaç saat daha kalacağımı düşünüyor ve bunda haklı çıkacağını gösteren nedenler bulunuyordu. Yine de motosikletli polisler tarafından çevrilse herhalde onları öldürmeye çalışacak, bu kez kesinlikle uyarılmış olarak kaçacaktı. Oysa şimdi sadece başka bir yere sığınmaya karar verdi. Bu akşam başka bir otele inerse hemen haber alırız. Öte yandan arabası görüldüğü an yine haberimiz olur. Alfa Romeo arabanın bulunduğu yerde çevrilmesiyle ilgili tamim ne zaman polise dağıtıldı diye sordu cinayet masası müdürü Max Fern'e. Akşamüstü 5'i çeyrek geçe otelin avlusunda gerekli bütün talimatı verdim dedi Lebel. Mesaj bütün devriye arabalarına 7'ye doğru ulaşmış olmalı. Elde edilecek bilgiler hemen taşradaki merkezlere iletilecek. Adamın çok tehlikeli olduğunu dikkate alarak arabanın direksiyonunda bulunsun ya da bulunmasın, tek başına dolaşan hiçbir polisin kendisini durdurmaya kalkışmamasını emrettim. Eğer bu toplantı sonunda verdiğim çeşitli talimatın değiştirilmesi gerekiyorsa bu konuda bütün sorumluluğu kurulunuz üyelerinin yüklenmelerini istiyorum. Uzun süren bir sessizlik oldu. Çok üzücü ama diye mırıldandı Albay Roland. Başkanın koruması söz konusu olduğunda basit bir polis memurunun hayatı önem taşımaz. Masanın çevresinde bu sözleri doğrulayan bir takım baş işaretleri oldu. Doğrudur dedi Lebel ama üstelik yalnız bir polis memurunun bu adamla baş edip edemeyeceğini düşünmek gerekir. Taşra'daki polislerin çoğu şehir içinde olsun ya da motosikletle devriye görevine çıksın usta nişancı değillerdir. Çakal çok usta bir nişancıdır. Eğer tutuklanır da adamlarımızdan birkaçını vurup kaçarsa yeni sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bir kere herhalde kimlik değiştirir, sonra gazetelerin olayı parmaklarına dolamaları kaçınılmaz olur. 48 saat içinde de herkes komplonun varlığını öğrenir. Bu kurul üyelerinden biri gidip durumu başkana anlatma sorumluluğunu yüklenmek isterse soruşturmayı sürdürmekten vazgeçmeye hazırım. Hiçbir gönüllü çıkmadı. Toplantı her zamanki gibi gece yarısına doğru sona erdi.